Ayrım 33. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1268. 1943 yılında Kuzey Atlantik'ten geçen deniz yollarını kesememeleri kötü bir haberdi. Ama Hitler'in karargahında bu haber sanıldığından daha büyük felaketler yarattı. Dönitz 31 Mayıs'ta denizaltılarını Kuzey Atlantik'ten çektiğini Hitler'e haber verdiğinde Hitler denizaltı savaşından vazgeçmek diye bir şey olamaz diye bağırdı. Atlantik benim batıdaki ilk savunma hattımdır. Söylemesi kolaydı ama yapması güçtü. Dönitz 12 Kasım'da güncesine üzülerek şöyle yazıyor. Bütün kozlar düşmanın elinde. Uzun menzilli hava devriyeleri bütün bölgeleri kapsıyor ve hiç bilgimiz olmayan kestirme metotlarını kullanıyorlar. Düşman bizim bütün sırlarımızı biliyor. Bizse onların hiçbir sırrını bilmiyoruz. Çünkü büyük sayıda silah ve malzeme o yılın içinde hemen hemen hiçbir engele rastlamadan Atlantik'i geçti ve ertesi yıl Avrupa kalesine ancak bu sayede çıkabildi. Alman halkı da modern savaşın tadını o yıl tattı. Savaşın felaketleri kapılarına kadar geldi dayandı. Halk denizaltıların başlarına gelenleri pek bilmiyordu. Rusya'dan, Akdeniz'den ve İtalya'dan gelen haberler gittikçe kötüleşmekteydi. Ama eninde sonunda bunlar ana yurttan binlerce kilometre uzaklardan gelen haberlerdi. Şimdi ise geceleri İngiliz, gündüzleri Amerikan uçaklarının attıkları bombalar Almanların yurdunu, çalıştıkları daireleri ve fabrikaları yerle bir etmeye başlamıştı. Hitler bombalanmış hiçbir şehri gidip gezmedi. Bu görev dayanamayacağı kadar acı geliyordu ona. Goebbels buna çok üzülüyordu. Her gün yüzlerce mektup alıyor. Bu mektuplarda Führer'in hava bombardımanlarından yıkılan bölgeleri neden gezmediği, Göring'in neden ortaya çıkmadığı soruluyordu. Hava akınlarının Alman şehirlerinde ve sanayinde yaptığı büyük tahribat Propaganda Bakanı'nın güncesinde çok iyi görülüyor. 16 Mayıs 1943. Amerikan bombardıman uçaklarının gündüz yaptıkları akınlar korkunç zorluklar yaratıyor. Kiel'de donanmanın askeri ve teknik tesislerinde büyük hasar var. Böyle sürerse sonunda dayanılamayacak ciddi sonuçlarla karşılaşacağız. 25 Mayıs İngilizlerin Dortmund'da yaptıkları gece akını çok ağır oldu. Belki de bir Alman şehrine karşı girişilen akınların en kötüsü. Dortmund'dan gelen raporlar oldukça korkunç. Sanayi ve silah yapımı tesislerinde büyük hasar var. 80-100 bin kadar insan açıkta kalmış. Batıda yaşayanlar yavaş yavaş cesaretlerini yitiriyorlar. Böyle bir cehenneme kolay kolay katlanılamaz. Akşamüstü Dortmund'dan yeni bir rapor aldım. Hemen hemen her yer harap olmuş. Oturulacak bir tek ev kalmamış. 26 Temmuz Hamburg'a geceliğin ağır bir akın yapıldı. Sivil halk ve silah fabrikaları üstünde ciddi sonuçlar yarattı. Gerçekten felaket. 29 Temmuz, geceliğin Hamburg'a bugüne kadar yapılan hava akınlarının en büyüğü yapıldı. Uçak sayısı 800 ile 1000 arasında. Kaufmann, mahalli Gauleiter ilk raporunu verdi. Felaketin genişliği insanın aklını şaşırtıyor. 1 milyon insanın yaşadığı bir şehir, tarihte eşi görülmemiş bir biçimde tahrip edildi. Hemen hemen çözülmesi imkansız problemlerle karşı karşıyayız. Bu 1 milyon insana yiyecek bulmamız gerek. Oturacak yer sağlamalıyız. Halk olabildiğince uzaklara götürülmeli. Giyecek de gerek. Kısacası birkaç hafta önce aklımızdan bile geçmeyen problemlerle karşı karşıyayız. Kaufmann, 800 bin yersiz yurtsuz insanın caddelerde ne yapacaklarını bilmeksizin aşağı yukarı dolaştıklarını bildiriyor. Bazı sanayi dallarında özellikle avcı uçakları, bilyeli rulman, savaş gemileri yapan fabrikalarda, yeni jet uçaklarına çelik ve yakıt sağlayan tesislerde ve Hitler'in büyük umutlar bağladığı Peenemünde'deki roket deney istasyonlarında büyük hasarlar oldu. Polonya Yeraltı Harekatı'nın verdiği gizli bilgi üzerine İngiliz Hava Kuvvetleri'ne mensup bir keşif uçağının 1943 Mayıs'ında Peenemünde'den çektiği fotoğraflardan burada jetle işleyen pilotsuz bir uçak, sonradan 5-1 ya da sesli bomba adını aldı ile bir roket V-2 üstünde çalışıldığı anlaşıldı. İngiliz uçakları Ağustos'ta Peenemünde'ye hücum ettiler. Tesislere büyük hasarlar verdiler ve araştırmalar ile testleri birkaç ay geriye ittiler. Kasım ayında İngiliz ve Amerikan Hava Kuvvetleri Manş kıyısında 63 V-1 rampası tespit ettiler ve Şubat ayında 96'ya çıkan rampalardan 73'ünü bombalayarak yok ettiler. V-1 ve V-2 kelimeleri Almanca Vergeltungswaffe'den gelir. Misilleme silahları demektir. Doktor Goebbels 1944 yılında bunların bir hayli propagandasını yaptı. Demir yolları ile kanal ulaşımları aksadı. Ama Alman silah üretiminin tümü 1943 yılında İngiliz-Amerikan bombardımanlarından büyük bir zarar görmedi. Bunun nedeni daha çok işgal edilen bölgelerde özellikle bombardıman edilmeyen Çekoslovakya, Fransa, Belçika ve Kuzey İtalya gibi ülkelerdeki fabrikaların üretimi arttırmış olmalarıydı. İngiliz-Amerikan hava akınlarından Goebbels'in güncesinde belirttiği gibi en çok Alman halkının moraliyle yaşadığı yerler zarar gördü. Savaşın ilk yıllarında büyük kitap yazarının da çok iyi hatırladığı gibi Alman halkı Luftwaffe'nin düşmana özellikle İngilizlere karşı yaptığı akınlarla ilgili korkunç haberleri rahatlıkla okuyup geçiyordu. Bu akınlar sayesinde savaşın bir an önce ve zaferle biteceğine emindiler. Şimdi 1943 yılında ise hava savaşının acılarını Luftwaffe'nin başka uluslara hele 1940-41'de Londra halkına çektirdiğinden çok daha korkunç bir şekilde tadıyordu. Alman halkı da bu akınlara İngiliz halkı kadar cesaretle ve sabırla katlandı. Ama 4 yıllık savaştan sonra bunlara katlanmak daha zordu. 1943 yılının sonuna doğru bir yandan Rusya'da, Kuzey Afrika'da ve İtalya'da umutlar suya düşerken öte yandan Alman ana yurdundaki şehirler bir uçtan öteki uca durmadan bombardıman ediliyordu. Alman halkı artık umutsuzluğa kapılmaya ve durumun ancak yenilgiyle bitecek bir sonun başlangıcı olduğunu anlamaya başlamıştı. O sırada işsiz kalmış olan General Halder sonradan şöyle yazacaktır. En geç 1943'ün sonuna doğru savaşın askeri bakımdan kaybedilmiş olduğu yanılmaya meydan bırakmayacak şekilde ortaya çıkmıştı. General Jodl 7 Kasım 1943'te Birahane darbesi yıl dönümünün arifesinde Nazi Gauleiterleri karşısında yaptığı resmi olmayan biraz kötümser konuşmada bu kadar ileri gitmedi. Ama savaşın 5. yılı başlarken çizdiği görünüm yeterince karanlıktı. Ana yurt cephesinde ve tepkisi dolayısıyla cephede de bugün için en ağır basan olay dedi, düşmanın havadan evlerimize, karılarımıza ve çocuklarımıza karşı giriştiği terör akınlarıdır. Bu bakımdan savaş yalnızca İngiltere'nin hatası yüzünden ırk ve din savaşlarından sonra artık bir daha olmayacağını sandığımız şekilleri almış bulunuyor. Bu terör akınlarının psikolojik, moral ve maddi bakımdan etkisi tamamıyla önlenemezse bile hiç olmazsa zayıflatılmalıdır. 1943 yılındaki yenilginin ve bombardımanların Almanların moralinde yarattığı durumu, o günlerdeki yıl dönümü dolayısıyla Führer'in adına konuşan yetkili kaynak çok canlı olarak şöyle anlatıyor. Ülke içindeki yıkıcı faaliyet canavarı büyüyor. Bütün korkaklar bir yol ya da kendi deyimleriyle siyasi bir çözüm arıyor. Elde henüz bir şeyler kalmışken görüşmelere başlayalım diyorlar. Jodl'ın savaşın 5. yılı başlarken stratejik durum adı altında verdiği konferans, Hitler ile generallerinin 1943 yılı sonunda Almanya'nın durumunu nasıl gördüklerini gösteren en iyi belgedir. Bu belge Nazi siyasi liderlerine gizli olarak verilmiş olan bir konferanstan daha ileri bir şeydir. Bu konferansa bağlı birçok muhtıralar ve belgeler vardır ve üstlerinde Führer'in genel karargahı damgası bulunmaktadır. Jodl konferans sırasında bunlara değinmiştir. Hitler'in nezareti altında hazırlandığı anlaşılan konferans belgeleriyle birlikte Führer'in savaş hakkındaki görüşünü yansıtır. Jodl o günkü durum üzerinde karamsardır ama geleceğe daha karamsar olarak bakmakta ve İngilizlerle Amerikalıların batıda girişecekleri istila hareketinin savaşı kararlaştıracağını ve elimizdeki kuvvetlerin bunu püskürtmeye yeterli olmadığını doğru olarak tahmin etmektedir. Yalnız korkaklar mı arıyordu ya? Doktor Goebbels'in kendisi, Hitler'in en bağnaz, en sadık adamı bile güncesine bakılacak olursa 1943 yılı sona ererken bir yol arıyordu. Yalnız Almanya barış görüşmelerine başlasın mı, başlasın mı diye değil, kiminle, Rusya ile mi, Batı ile mi başlasın diye düşünüp duruyordu. Birçoklarının yaptıkları gibi barış diye Hitler'in arkasından laf etmiyordu. Düşüncelerini liderine açacak kadar cesareti ve kendisine güveni vardı. İtalya'nın teslim olduğu haberi üzerine çağrıldığı Führer'in Rastenburg'daki karargahında Goebbels 10 Eylül 1943'te barış görüşmeleri ihtimalini defterinde ilk olarak ele almaktadır. Problem ilk olarak hangi yana dönmemiz gerektiği şeklinde ortaya çıkıyor. Moskovlara mı yoksa İngilizlerle Amerikalılara mı? İki yana karşı başarılı bir savaş devam ettirmenin çok zor olacağını açıkça anlamalıyız. Batı'da bir müttefik çıkarması ihtimalinin ve Rusya cephesindeki kritik durumun Hitler'i biraz üzdüğünü görmüştür. Özel defterine kendi görüşlerini yazdıktan sonra birkaç ay önceye kadar bu fikirler kendisi için ihanet ve bozgunculuktu. Goebbels düşüncelerini Hitler'e açtı. Stalin ile er geç bir şey yapılıp yapılamayacağını Führer'e sordum. Hiçbir zaman dedi. Führer, İngilizlerle pazarlığa girişmenin Sovyetlerle pazarlığa girişmekten daha kolay olduğuna ve İngilizlerin günün birinde akıllarının başlarına geleceğine inanıyor. Oysa ben Stalin'le daha iyi anlaşabileceğimiz kanısındayım. Çünkü Stalin Churchill'den daha pratik bir politikacıdır. Churchill romantik bir serüvencidir. İnsan doğru dürüst konuşamaz onunla. İşlerin bu kadar kötüye gittiği bir sırada Hitler ile adamları umutlarını ufak bir ihtimale bağlamışlardı. Müttefikler geriye çekileceklerdi. İngiltere ile Amerika, Kızıl Ordu'nun Avrupa'yı istila etmesinden korkacak ve sonunda eski kıtayı Bolşevizm'den korumak için Almanlara katılacaklardı. Hitler, Ağustos ayında Dönitz ile yaptığı bir görüşmede bu ihtimal üstünde uzun uzadıya durmuştu. Şimdi de Eylül ayında Goebbels ile bu ihtimali görüşüyordu. Goebbels güncesine şu sözleri ekliyor. İngilizler Avrupa'nın Bolşevik olmasını hiçbir şekilde istemezler. Bolşevizmler nasyonel sosyalizm karşısındaki tutumlarından birini gevşetmek zorunda olduklarını anladıkları zaman bizimle uzlaşmaya gideceklerine şüphe yok. Churchill'in kendisi eski bir Bolşevik düşmanıdır ve bugün yalnızca kendi çıkarı için Moskova ile işbirliği yapmaktadır. Gerek Hitler ve gerekse Goebbels, Moskova ile önce kimin işbirliği yapmış olduğunu, kimin Rusya'yı savaşa sürüklediğini unutmuş görünüyordu. Goebbels, barış ihtimalleri üstünde Hitler'in söylediği sözleri özetledikten sonra yazısını şöyle bitiriyor. Er geç düşmanlardan birine yanaşmak sorunuyla karşılaşacağız. Almanya'nın iki cepheli savaşta hiçbir zaman talihi olmamıştır. Buna uzun zaman dayanamayacaktır. Ama artık bunu düşünmek için çok geç değil miydi? Goebbels 23 Eylül'de karargaha döndü ve Hitler'le yaptığı bir sabah gezintisi sırasında tek cephede savaşmayı sağlamak için bir yanla barış görüşmelerine başlamak konusunda kendisini 15 gün öncesinden daha karamsar buldu. Führer bugün için görüşmelerle herhangi bir şeyin başarılacağına inanmıyor. İngiltere daha yeterince sersemlemiş değil. Doğuda ise durum çok elverişsiz. Stalin bugün avantajlı durumda. O akşam Goebbels Hitler'le baş başa yemek yedi. Churchill ile görüşmeye hazır olup olmadığını Führer'e sordum. Churchill ile yapılacak görüşmelerin bir sonuca varmayacağına, kendisinin düşmanca görüşlere çok saplanmış olduğuna, ayrıca aklın değil kinin kendisine kılavuzluk ettiğine inanıyor. Führer Stalin'le görüşmeyi tercih edecek ama görüşmelerin başarılı olacağına inanmıyor. Durum ne olursa olsun şu ya da bu yanla bir anlaşmaya varmamız gerektiğini Führer'e söyledim. Almanya hiçbir zaman iki cephede birden savaş kazanmamıştır. Onun için iki cepheli savaştan nasıl kurtulabileceğimizi araştırmamız gerekir. Bunu gerçekleştirmek göründüğünden daha zordu. Almanya'yı iki cepheli savaşa sürüklemeye benzemiyordu. Ama 1943 yılının o Eylül akşamı Nazi savaş kahramanı hiç olmazsa birkaç dakika için karamsarlığı bir yana bıraktı ve barışın ne kadar tatlı bir şey olacağı hülyasına kapıldı. Goebbels'in yazdığına göre barışı özlediğini bile söyledi. Sanat çevreleriyle yeniden ilişki kurabilseydi, akşamları tiyatrolara gidebilseydi, sanatçılar kulübüne uğrayabilseydi ne kadar mutlu olacağını söyledi. Savaş 5. yılına girerken Almanya'da barış yollarını arayan yalnızca Hitler'le Goebbels değildi. Beceriksiz, çok konuşan, sayıları artmış olmakla birlikte yine de çok dar bir çevreyi kapsayan Nazi aleyhdarı komplocular da bu sorun üstünde yeniden düşünmeye başlamışlar. Hitler ordularının hala yabancı topraklarda savaşmalarına rağmen artık savaşı kaybettiklerini anlamışlardı. Çoğu, hepsi değil, istemeye istemeye ve ancak büyük vicdan muhasebelerinden sonra şu sonuca varmışlardı. Ana yurda normal bir yaşama olanağı sağlayacak bir barış getirebilmek için Hitler'i öldürerek ondan kurtulmaktan ve nasyonel sosyalizmi ortadan kaldırmaktan başka çare yoktu. 1944 yılının başında İngiliz-Amerikan ordularının çok geçmeden Manş kıyılarında istila hareketlerine girişecekleri, yakında Kızıl Ordu'nun Alman sınırlarına dayanacağı ve Almanya'da ne kadar büyük şehir varsa hepsinin de müttefik bombardımanları altında birer yıkıntı haline geleceği kesinlikle anlaşılınca, komplocular Nazi diktatörü ile rejimin Almanya'yı tam bir felaketin uçurumuna atmadan Hitler'i öldürmek ve rejimini devirmek için son bir teşebbüse daha girişmeye karar verdiler. Gördeler, batıda bombalanan bölgeleri gezdikten sonra 1943 Temmuz'unda Feldmarschall von Kluge'ye yazdığı mektupta, "Binlerce yıllık emek bugün bir yıkıntı," diyor. Gördeler mektubunda kararsız generalden komploculara katılmasını ve Hitler'in yaptığı deliliğe bir son verilmesi için yardımda bulunmasını rica ediyordu. Artık çok zamanları kalmadığını anlamışlardı. Müttefiklerin Batı Avrupa'ya istila etmeleri ve Hitler'i öldürme teşebbüsü. Komplocular 1943 yılında en aşağı 6 kez Hitler'i öldürmeye teşebbüs ettiler. Bir keresinde uçağına bomba koydular ama bomba patlamadı. Direnme hareketinde o yıl oldukça önemli bir değişme olmuştu. Komplocular artık feldmarşallerden umutlarını kesmişlerdi. Marşaller mevkilerini ve askeri güçlerini yüksek komutanın yerinde atamak için kullanamayacak kadar korkak ya da kalın kafalıydılar. Direnme hareketinin can damarı olan Gördeler 1942 Kasım ayında Smolensk ormanında doğudaki merkez ordu grubunun komutanı Feldmarschall von Kluge ile yaptığı gizli görüşme sırasında Hitler'i devirme hareketinde faal bir rol oynamasını kendisinden rica etmişti. Führer'in güzel bir hediyesini daha yeni kabul etmiş bulunan kararsız general o sırada buna razı olacak gibiydi. Ama birkaç gün sonra su koyuverdi ve Berlin'de General Beck'e bir mektup yazarak kendisini hesaba katmamalarını rica etti. Kluge 30 Ekim 1942'de 60. doğum gününde Führer'den 250 bin marklık bir çek aldı. Resmi kurdan aşağı yukarı 1 milyon Türk lirası. Kendisine bu paranın yarısını malikanesinin onarımına harcamak izni verildi. Bu davranışın bir Alman subayı olarak namus ve şerefine sürülmüş bir leke olması gerekirken Feldmarschall her iki hediyeyi de kabul etti. Schlabrendorf, They Almost Killed Hitler, sayfa 40. Kluge sonradan Hitler'in aleyhine döndüğü zaman Führer karargâhtaki subaylara şunu söyledi. "Ben şahsen kendisini terfi ettirdim. En yüksek nişanları verdim. Büyük bir malikane hediye ettim. Ve Feldmarschall olarak aldığı maaşlardan başka büyük bir miktarda para verdim." Gilbert, Hitler Directs His War, sayfa 101-2. Hitler'in 31 Ağustos 1944'te karargâhta verdiği konferansın steno ile tutulmuş notu. Birkaç hafta sonra da komplocular Stalingrad'da kuşatılan 6. Ordu'nun komutanı General Paulus üstünde çalışmaya başladılar. Orduyu bu duruma düşüren liderine karşı generalin acı bir kırgınlık duyacağını sanıyorlardı. Generalden 250 bin Alman askerini bu korkunç felakete sürükleyen müstebiti atması için orduya bir çağrıda bulunmasını rica ettiler. General Beck'in bu konuda Paulus'a yaptığı çağrıyı bir hava subayı kuşatılmış şehre ulaştırdı. Paulus ise bu çağrıya yukarıda gördüğümüz gibi Führer'ine radyo ile bağlılık mesajları göndermekle karşılık verdi ve ancak Rusların eline esir düşerek Moskova'ya gittikten sonra aklı başına geldi. Paulus'tan ağızlarının payını alan komplocular birkaç günde umutlarını Kluge ile Manstein'e bağladılar. Bu iki feldmarşal Stalingrad faciasından hemen sonra Rastenburg'a uçmuş ve galiba da Führer'den Rus cephesi komutanlığının kendilerine bırakılmasını istemişlerdi. Eğer bu çıkış başarıyla sonuçlansaydı Berlin'de bir hükümet darbesinin işareti sayılacaktı. Komplocular bir daha kendilerine göre yaptıkları yorumun kurbanı olmuştular. Evet, her iki feldmarşal Hitler'in karargahına gitmişti ama yalnızca yüksek komutana bağlılıklarını tekrarlamak için. Beck acı acı yalnız kaldık dedi. Hem kendisi hem de arkadaşları cephedeki yüksek subaylardan doğru dürüst bir yardım göremeyeceklerini artık anlamışlardı. Bu umutsuzlukla askeri kuvvetin tek kalan kaynağına yani Ersatzheer'e ana yurt ya da yedek orduya döndüler. Erzatseher pek ordu sayılmazdı. Buradaki kuvvetler daha çok eğitim gören acemi askerlerle yurt içinde inzibat görevi yapan çeşitli garnizonlardaki yaşlı erlerdi. Ama eninde sonunda ellerinde silahları vardı. Eğitim görmüş askerlerle Waffen, SS birlikleri uzaklarda, cephelerde bulundukları için bu kuvvetler Hitler'in öldürülmesi sırasında komplocuların Berlin'i ve öteki ana şehirleri ele geçirmelerine yeterdi. Ama öldürme hareketinin zorunluluğu, dahası bunun istenilen bir şey olup olmadığı konusunda muhalefet arasında tam bir anlaşma yoktu. Kreisau çevresi, örneğin böyle bir şiddet hareketine kesinlikle karşıydı. Bu grup, Almanya'nın en ünlü aristokrat ailelerinden iki genç aydın idealistin çevresinde toplanmış, çeşitli insanlardan oluşan bir topluluktu. Baştaki gençlerden biri, 1870'te Prusya ordusunu Fransa'da zafere ulaştıran Feldmarşal'in yeğen torunlarından Kont Helmut James von Moltke, öteki de Clausewitz ile birlikte Çar 1. Alexander'la Tauringen anlaşmasını imzalayarak Prusya ordusuna taraf değiştirtmiş ve Bonaparte'ın yıkılmasına yardım etmiş olan o çağın ünlü generallerinden von Wartenberg'in torunlarından Kont Peter York von Wartenberg'ti. Adını Moltke ailesinin Silezya'da Kreisau'daki malikanesinden alan Kreisau grubu bir komplo kuruluşu olmaktan çok bir tartışma çevresiydi. Moltke idamından az önce karısına yazdığı mektupta şöyle diyor: "Bir arada düşündüğümüz için asılıyoruz." Bu grubun üyeleri Nazilerden önceki Alman toplumunun ufak bir örneğiydi. Bunlar Hitler kabusu geçtikten sonra da Alman toplumun aynı şekilde kalacağını umuyorlardı. Grupta iki cizvit, iki Luther papazı, tutucular, liberaller, sosyalistler, zengin toprak sahipleri, eski sendika liderleri, profesörler ve diplomatlar vardı. Aralarında yetişme ve düşünme bakımından ayrılıklar olduğu halde yine de geniş ortak bir zemin bulabilmişler, bundan yararlanarak Hitler'e karşı direnmek için gereken bir takım fikirler, ruh, ahlak, felsefe ve bir dereceye kadar da siyasi görüş geliştirmişlerdi. Bunlardan kalan, savaş bitmeden önce bu adamların hemen hemen hepsi asılmıştı ve gelecekteki hükümet şekliyle yeni toplumun ekonomik, sosyal ve ruhsal yapısı üzerindeki görüşlerini yansıtan belgelere bakılacak olursa, grubun amacı bir çeşit Hristiyan sosyalizmini gerçekleştirmekti. Toplumda bütün insanlar kardeş olacak ve modern zamanların bütün korkunç kötülükleri, insan ruhunun sapıklıkları ortadan kaldırılacaktı. Ülkeleri soyluydu. Bulutlar kadar yüksekteydiler ve ülkülerine biraz da Alman mistisizmi karışmıştı. Bu yüksek ruhlu gençler inanılmayacak kadar sabırlıydılar. Hitler'den ve Hitler'in Almanya ile Avrupa'ya getirdiği bozuklukların hepsinden tiksiniyorlardı. Ama Hitler'in devrilmesiyle ilgili değillerdi. Almanya'nın yakında yenilmesi bunu kendiliğinden yapacak diyorlardı. Dikkatlerini yalnızca bundan sonraki olaylar üstünde toplamışlardı. Moltke bu sırada şunu yazıyordu: "Bizim için savaş sonu Avrupa'sı kendi yurttaşlarımızın göğsünde insanın yeniden nasıl yaşatılabileceği sorunudur." Almanya'da uzun yıllar kalmış olan ve Almanya'yı çok iyi tanıyan Moltke'nin eski arkadaşlarından ünlü kadın gazeteci Amerikalı Dorothy Thompson, Moltke'den hayali bırakıp ayağını yere basmasını rica etmişti. 1942 yazında New York'tan yaptığı kısa dalga yayınlarında korkunç diktatörden kurtulmaları için bir şeyler yapmalarını Hans'tan ve arkadaşlarından istiyordu. "Ermişler çağında yaşamıyoruz, insanların bulunduğu çağda yaşıyoruz," diyordu. Hans ile son buluşmamızda göle bakan nefis bir taraçada karşılıklı çaylarımızı içtik. "Günün birinde tutumunuzu eylemle, köklü işlerle ortaya koymak zorunda kalacaksınız," dedim. Kendisinin ve arkadaşlarının harekete geçmeye cesaretleri olup olmadığını kendisine sorduğumu hatırlıyorum. "Temel sorundu bu." Cevabı da şuydu: Moltke ile arkadaşlarına laf bakımından diyecek yoktu. Cesurdular bu konuda. Nitekim bu yüzden asıldılar sonradan. Ama işe gelince sıfırdılar. Yüreklerinden değil, çünkü hepsi de korkunç sonlarını büyük bir cesaretle karşıladılar. Daha çok akıllarından gelen bu bozukluk, Kreisau çevresiyle Beck, Gördeler, Hassel grubundaki komplocular arasındaki ayrılığın başlıca nedeniydi. Bundan başka Nazi rejiminin yerine geçecek hükümetin niteliği ve kuruluşu bakımından da aralarında bir çatışma vardı. 22 Ocak 1943'te Peter York'un evinde General Beck'in başkanlığında yapılan büyükçe bir toplantıdan sonra daha birkaç kez toplandılar. İlk toplantıda Beck, Hassel'in defterinde yazdığına göre biraz zayıf ve çekingendi. Toplantıda gelecekte izlenecek ekonomik ve sosyal politika üstünde gençlerle yaşlılar arasında Hassel'in kullandığı terimler bunlar, ateşli bir tartışma geçti. Moltke Gördeler'le çatıştı. Hassel defterinde eski Leipzig Belediye Başkanı Gördeler'i epeyce tutucu bulduğunu, Moltke'yi ise İngiliz, Amerikan ve pasifist eğilimli gördüğünü yazıyor. Toplantıda geçenleri Gestapo not etmişti. Toplantıya katılanların sonradan yargılanmaları sırasında bu tartışmalar olduğu gibi en ince ayrıntılarına kadar ortaya çıktı. Himmler komplocuları çok yakından izliyordu. Hiçbiri farkında değildi bunun. Kitabımızdaki hikayenin bu noktada, yani 1943 yılında görülen garipliklerinden biri de Nazi İmparatorluğu polis başısının bu yumuşak görünüşlü ama kana susamış SS Führerinin zaferin kaybedildiğini ve yakında yenilgiye karşılaşacağını anlar anlamaz, aralarında birçok dostları bulunan direnme hareketine karşı şahsen ve büsbütün ters olmayan bir ilgi göstermeye başlamış olmasıdır. Komplocular arasında birkaç kişinin, özellikle Popitz'in, Himmler'i Hitler'in yerine geçecek adam sayması, komplocuların zihniyetini göstermesi bakımından çok ilginçtir. Dışarıdan Führer'e bağnazcasına bağlı sanılan SS şefi de kendisini o sırada başka türlü görmeye başlamıştı. Ama ikili oyununu hemen hemen sonuna kadar oynadı ve bu arada birçok mert komplocunun hayatını söndürdü. Direnme hareketi o sırada üç alanda yürüyordu. Kreisau, binlerce yıllık bir refah çağını hazırlamak üzere sonu gelmez tartışmalara dalmıştı. Ayağını daha sağlam bir toprağa basan Beck grubu ise şu ya da bu şekilde Hitler'i öldürmeye ve iktidarı ele almaya çalışıyordu. Ayrıca demokrat müttefiklerin ne yapmak istediklerini ve yeni bir Nazi düşmanı hükümetle ne çeşit bir barış anlaşmasına yanaşacaklarını anlamak için Batı ile ilişki kurmaya çalışıyordu. Almanların yazdığı hatıraların bir kısmında 1942 ile 1943 yıllarında Nazilerin muhtemel barış görüşmeleri üzerinde Ruslarla ilişki kurduklarından ve dahası Stalin'in de ayrı bir barış anlaşması için görüşmelere başlamaya razı olduğundan söz edilmektedir. Ribbentrop, Nürnberg'deki mahkemede Ruslarla temas kurmak için kendi başına harcadığı çabaları bir hayli anlatmış ve kendisinin bizzat Stockholm'de Sovyet ajanlarıyla ilişki kurduğunu söylemiştir. Stockholm'de Ribbentrop adına hareket eden Peter Kleist hatıralarında buna değinir. Üç Almanların bütün gizli evrakı tarandığı zaman bu olay üstünde daha yeni gerçeklerin bulunabileceğini sanıyorum. Görüşmeler Stockholm'de ve İsviçre'de yapılıyordu. Gördeler sık sık İsveç başkentine gidiyor. Markus ve Jakob Wallenberg adındaki bankerlerle görüşüyordu. Eski bir dostluğu vardı bu adamlarla. Onların da Londra'da gizli işleri ve özel ilişkileri vardı. Gördeler 1942 Nisan'ında Jakob Wallenberg ile yaptığı görüşme sırasında kendisinden Churchill ile görüşmesini rica etti. Komplocuların Hitler'i tutuklamaları ve Nazi rejimini devirmeleri halinde müttefiklerin Almanya ile barış yapacaklarını İngiliz Dışişleri Bakanı peşin olarak temin etmeliydi. Wallenberg, İngiliz hükümetinin bildiği kadar böyle bir teminat veremeyeceğini söyledi. Bir ay sonra iki Luther papazı Stockholm'de İngilizlerle doğrudan doğruya temasa geçti. Bunlardan biri Alman Evangeli Kilisesi Dış İlişkiler Bürosu üyelerinden Dr. Hans Schönfeld, öteki de aktif komploculardan ünlü din adamı Papaz Dietrich Bonhoeffer'di. Chichester İngiliz Kilisesi Başpiskoposu Dr. George Berlin Stockholm'e geldiğini işitince oraya koşmuşlardı. Bonhoeffer, Abwehr'de çalışan Albay Oster'ın sağladığı sahte pasaportla seyahat ediyordu. Her iki papaz da piskoposa komplocuların planlarını anlattılar. Onlar da Gördeler'in yaptığı gibi Hitler'in atılmasından sonra müttefiklerin Nazi olmayan bir hükümetle namuslu bir barış yapıp yapamayacaklarını öğrenmek istediler. Bu konuda bir cevap verilmesini rica ettiler. Bu cevap ya gizli bir mesajla ya da resmi bir açıklamayla verilebilirdi. Bonhoeffer, Hitler aleyhtarı komplonun ciddi bir iş olduğuna piskoposu inandırmak için liderlerin adlarını bildiren bir liste verdi. Ama bu akılsızca hareket sonradan kendi hayatlarına mal olduktan başka birçok kimsenin de başını yedi. Alman muhalefeti ve planları konusunda müttefiklerin o güne kadar elde ettikleri en sağlam ve yeni bilgi buydu. Piskopos Bell, Haziran ayında Londra'ya dönünce bu bilgiyi hemen İngiliz Dışişleri Bakanı Anthony Eden'e verdi. Ama Chamberlain'in Hitler'i yatıştırma politikasını protesto etmek için 1938 yılında Dışişleri Bakanlığından istifa etmiş olan Eden bu bilgiye pek inanmadı. Çünkü Münih zamanından beri Alman komplocular olduklarını iddia eden bir takım kimseler İngiliz hükümetine buna benzer bir sürü bilgi vermiş ama hiçbirinden bir şey çıkmamıştı. Buna da cevap verilmedi. Alman yeraltı faaliyetinin müttefiklerle olan ilişkisi bir de 1942 Kasım'ından savaşın sonuna kadar İsviçre'de Amerikan Stratejik Servisler Bürosu Başkanlığı'nı yapmış olan Alman Dulles'in kanalıyla sağlanabiliyordu. Yukarıda gördüğümüz gibi komplocuların aktif üyelerinden Hans Gisevius sık sık Berlin'den Bern'e geliyor, Alain Dulles'i ziyaret ediyordu. Gisevius Abwehr hesabına çalışıyordu ve resmen Zürih'teki Alman konsolosluğuna konsolos yardımcısı olarak tayin edilmişti. Başlıca görevi Beck ile Gördeler'in gönderdiği mesajları Dulles'e ulaştırmak ve Hitler'e karşı hazırlanan çeşitli komplolar üzerine Dulles'e bilgi vermekti. Dulles'le görüşen Almanlar arasında Doktor Schönfeld ile Trotz zu Solz da vardı. İkincisi hem Kreisau çevresine hem de komplo grubuna dahildi. Bir keresinde yine İsviçre'ye geldiği sırada Dulles'i görmüş, Batılı demokrasilerin Nazi aleyhtarı bir Alman rejimiyle adil bir barış yapmak istemedikleri takdirde komplocuların Sovyet Rusya'ya dönecekleri konusunda uyarımda bulunmuştu. Dulles şahsen komploculara sempati duyduğu halde bu konuda herhangi bir teminat verecek durumda değildi. Batı'dan elverişli bir barış anlaşması koparabilmek için bu kadar direnen Alman komplocularının bunu elde etmedikçe Hitler'i başlarından atmaktan neden bu kadar çekindiklerini anlamak kolay değil. Madem ki her zaman iddia ettikleri gibi bu iddiaların içtenliği kuşkusuzdur, Nazizmi o kadar korkunç bir rejim sayıyorlardı, o halde neden Batı'nın yeni rejime karşı alacağı tutumu düşünmeden bütün çabalarını Hitler'i devirmek konusu üstünde toplamıyorlardı? Bunun nedeni şuydu: bu iyi yürekli Almanların çoğu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın başına gelen felaket sırasında ve dahası Hitler'in ortaya çıktığı sırada yaptıkları gibi kendi başarısızlıklarının suçunu dış dünyaya yüklemek gibi büyük bir hataya rahatça düşmüşlerdi. 33. ayrımın sonu, sayfa 1281.